Hudeybiye Anlaşması.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, Efendimiz o büyük Hendek sınavının ardından bir gece Allah'ın kendisine olan lütuflarından, eltaf-ı ilahiden bir lütuf olarak bir rüya gösterildi. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Fetih suresinde ayet-i kerime ile de o rüyadan bahsedilir. Allah da Resulünün rüyasını doğruladı. Rüyasında Mekke'ye girmiş, Kabe'nin anahtarı ellerine teslim edilmiş, kendisini hac yaparken görmüştü. Hakka ki Mekke'sini çok özlemişti, hele Beytullah'ı. Burnu da tütüyordu Resulullah. Unutmayın, yaklaşık 6,5 yıl geçmiş. Öz evladından daha fazla özlüyordu muhacirler Beytullah'ı, Mekke'yi. Hatta Bilal yataklara düşmüştü Mekke özleminden dolayı. Ve sayıklarken ah Mecenne'nin suyu diye sayıklıyordu. Böylesine bir Mekke hasreti, böylesine bir Kabe hasreti, böylesine bir Zemzem hasreti var. Bu rüyanın üzerine Resulullah hemen rüyayı haber vermesi için bir elçi dolaştırdılar. Elçi herkesi, gücü olan herkesi hacca çağırıyordu Resulullah refakatinde. Bir bayram sevinci kaplamıştı Medine'yi. Eğer Kayseri'nin ve Kisra'nın hazineleri Medinelilere dağıtılıyor haberi gelseydi bu kadar sevinmezler. Herkes yol hazırlığına başladı. İmkan olanların tamamı Resulullah'ın arkasında acelebilmek için kafileye karıştılar. Kafile Mekke'ye doğru yola çıktı. Çıkmadan önce Resulullah sadece sefer, yani yolculuk silahınızı alın, savaş silahlarını almayın demişti. Buna mukabil Sa'd ve Hazreti Ömer, ya Resulallah, müşriklere güvenilmez, biz savaşa çıkar gibi silahlanıp çıkalım teklifinde bulunmuştular da Resulullah, hayır ben savaşa gitmiyorum, ben hac etmeye gidiyorum demiş ve reddetmişti. Mekkeliler Medine'den kopup gelen bu hac kervanını haber alınca endişelendiler, telaşa düştüler ve hemen 200 kişilik bir müfreze çıkarttılar Halid bin Velid komutasında. Resulullah da Mekkelilerin müfreze çıkardığını haber alınca kendisine yeni bir izci, yeni bir rehber tayin ederek kendilerini farklı bir yoldan götürmelerini istedi. Ve müfreze ile karşılaşmadılar ama müfreze en sonunda dönüş yolunda haç kafilesinin tozunu fark etti ama Mekke'ye dönmüşlerdi. Hudeybiye denilen bir yerde doğal su yatakları kurumuş olmakla birlikte küçük küçük iki gölet ve birkaç suyu çekilmiş kuyunun bulunduğu bir yerde kafile konakladı. Çünkü deve oraya çökmüştü, kusva. Hatta demişlerdi ki, ne inatçı deve, hiçbirimiz kaldıramadık Resulullah. Hayır, ona öyle emrolundu, buyurmuştu. Bu arada Mekke ile irtibat kurulmuş, elçiler gönderilmeye başlanmıştı. Önce Mekkeliler atak davrandılar. Hem casusluk yapmak hem de Resulullah'la ne yapmak istediğini konuşmak için bir adamı gönderdiler. Huleys diye bir adamı. Beni Kinane'den. Hatırlayın, daha önce de bahsetmiştim. Bu Huleys Uhud'da Müslüman şehitlerine işkence eden Ebu Süfyan ve arkadaşlarına karşı çıkan müşrik. Huleys gelmişti Hudeybiye'ye. Resulullah Huleys'in geldiğini anlayınca tüm nişanlı kurbanlık develeri Huleys'i karşılamaya gönderin diye 70'e yakın nişanlı kurban devesini Huleys'e doğru sürdürdü. Bu insan psikolojisini bilmedir işte. Karşısındakinin ruh halini çok iyi kontrol edip neden etkilenir? Saf bir bedevi reisi gelen. Temiz, bozulmamış bir bedevi reismiş. Kurbanlık develerin böyle allı pullu, süslü püslü develerin kendisini karşıladığını görünce başladı Huleys ağlamaya. Geldi, ben ne diyeyim ey Muhammed? Sen hacca çıkmışsın. Senin niyetinin halis olduğunu görüyorum. Vallahi gidip gördüklerimi aynen söyleyeceğim. Adam geldiğinden çok farklı bir biçimde döndü Mekke'ye. Mekkelilere dedi ki, size gelen hac etmeye geliyor. Onun için de atalarınızın geleneğini bozmamak zorundasınız. Onları kendi dinleriyle, kendi gelenekleriyle tehdit ediyor. Öteden beri gelen emniyeti sarsmamalısınız. Tabii Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e daha o konuşmasını bitirmeden lafını ağzına tıkayarak çekti gitti, seni dinleyecek değilim diye. Öbür taraftan sesler yükselmeye başladı. Baktı ki Huleys, kendisini gönderen bu adamlar kendisini kullanmaya kalkıyorlar. İyi muamelenin ne getireceğine harika bir örnek. Kalktı, siz dedi, beni ve benim gibi bir kabile reisini kendi emellerinize alet mi edeceksiniz? Eğer Muhammed'i hacca geldiği halde engellemeye kalkarsanız, bundan sonra beni karşınızda bulursunuz. Bir müttefik daha kazanılmış oluyordu. İhsan ile muamele bir müttefiki daha getirmiş oluyor. Daha sonra onunla yetinmediler. Taifli, daha sonradan Mekke'ye gelip yerleşmiş, yine bir reis, bir kabile reisi, Urve geldi. Elçi olarak. Müşrik site devletinin elçisi olarak. Hudeybiye'ye Urve geldiğinde Resulullah'la geçmişe yönelik bir arkadaşlıkları olduğu için Resulullah'ın biraz da eli cıvık bir adamdı. Sakalına elini ata ata konuşuyordu. Hemen orada muhacirlerden biri Resulullah'ın sakalına elini atan Urve'nin eline kılıcın tersiyle, o el henüz seninken indir bakalım. Bir daha Resulullah'ın sakalına uzanırsa o el senden olmayabilir demişti. Ve bir daha elini uzatmadı ama gördüğü manzara büyüledi Urve'yi. Çok büyülenmişti. Döndüğünde Mekkelilere aynen şöyle diyordu. Vallahi ben yeryüzünde çok kral gördüm, çok melik gördüm, çok büyük gördüm, çok yönetici gördüm. Ama Muhammed'in arkadaşlarının ona olan hürmet, edep ve saygısının başka hiçbir kimseye yapıldığını görmedim. Tabii ki karşı elçiler de gidiyordu. Resulullah önce bir elçi göndermişti. Bir müttefiki daha doğrusu göndermişti. Ancak varır varmaz İkrim'e gelen elçinin develerinin bacaklarını kesti. Hakaret etti. Ve geri dönüp gelen bu elçi, ya Resulallah benden koruması daha çok güçlü birini göndermelisin demişti. Bu sefer Resulallah, Ömer sen gider misin deyince, ya Resulallah benim kabilem beni savunmaz. Ve onlar bana hınç biliyorlar, diş biliyorlar. Onun için de ben benden daha güçlü birini teklif edebilirim. Kim o? Osman bin Affan. O daha güçlü ya Resulallah. Ve onun üzerinde karar kılındı. Osman bin Affan ittifakla Mekke'ye elçi olarak gönderilmeye kararı alındı ve Mekke'ye gitti. Hazreti Osman'ı saygıyla karşıladılar. Dokunamadılar. Ümeyye oğullarından, o büyük kabileden, güçlü kabileden. Hazreti Osman onlarla görüştü. Resulullah'ın ve kafilesinin haccını kabul etmediler, reddettiler. Ama Hazreti Osman'a sen hac etmez misin diye de teklif götürdüler. Hazreti Osman, Resulullah'ın hac etmediği bir dönemde ben etmem demişti. Aynı ayrıcalığı Abdullah bin Ubey bin Selul'e gönderdiler haber olarak. Kafilede bulunan münafık reisine. Abdullah bin Ubey bin Selul'ün ilginç ve şaşırtıcı bir tavrı oldu biliyor musunuz? Allah'ın Resulü hac etmedikçe ben kesinlikle hac etmem. Yazık oldu. Böyle. Böyle bir gidip bir gelen bir ruh hali. Yazık oldu Abdullah. Yazık oldu Ubey bin Selul'e. Daha orada bir hadise daha yaşanmıştı. Su çekilivermişti. Su yetmedi. Su zaten yok. Kuyular, susuz kuyular. Resulullah şikayet alıyordu sürekli susuzluktan. Bir kap getirin buyurdu. Gidin mevcut kuyudaki suyu alın gelin. Resulullah suyu aldı, sudan bir yudum aldı ve o yudumu boşalttı. Götürün bunu oraya dökün buyurmuştu. Gerçekten de ondan sonra günlerce orada, daha sonra yüzlerce kurban kesildiği halde hepsinin temizliğini, abdestini, kuslünü yapıp dolu dolu taşacak halde bırakıp döndük diyorlar ashab-ı kiram kuyuyu. Bunu Abdullah bin Ubey bin Selul de görmüştü. Onda ne var dedi. Ben daha önce de gördüm böyle şeyleri. Resulullah son kılınan namazdan hemen sonra döndü. Ubey sen ne zaman gördün daha önce dedi. Hıkmık işte ya Resulullah. Ne zaman gördün sen? Ya Resulallah, hata ettim. Benim için Rabbimden af diler misin? Dedi. Ubey bin Selul, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Oğlu Abdullah da rica edince, Resulullah onun için istiğfar etmişti. Hayatı çam devirme adamın ama, işte dediğim gibi, münafığı bile böyle. Özür dileyebiliyor. Kıyaslar mısınız? Giden elçiler eli boş döndüler. Bir netice çıkmadı. Mekkeliler kabul etmek istemiyorlar. Savaşmak da istemiyorlar. Şimdi kabul etseler eğer Resulullah'ı ve kafilesini büyük bir başarı olacak Resulullah için. Çünkü gözlerinin içine baka baka Mekke'ye geldi, hac etti. Artık bölgede tek otorite, tek hakim güç olduğunu ispatlamış olacak Resulullah. Bunu biliyorlar. Kabul etmeseler bu sefer de tüm Araplar tarafından kınanacaklar. Hatta müttefiklerini kaybedecekler. Bak bak, yüzyılların İbrahimi geleneğini ihanet ettiler. Kabe emanetine ihanet ettiler diyecek Araplar. İki arada bir derede kalmıştılar. En sonunda en akıllarından, akıldanelerinden biri olan Süheyl bin Amr'ı yine iki kişi ile birlikte, üç kişilik bir diplomatik heyetle Hudeybiye'ye yollamaya karar verdiler. Süheyl bin Amr geldi. Çok diplomat bir adamdı. Uluslararası birikimi olan bir adamdı. Mekke Site Devleti'nin adeta gayri resmi Dışişleri Bakanlığı'nı yapardı. Hudeybiye'ye geldi. Resulullah'la karşı karşıya oturdular. Resulullah'ın tarafında büyük bir heyet var, tek değil Resulullah. Arkasında dizili. Hemen arkasında Resulullah'ın kim var? Süheyl bin Amr'in Müslüman olan oğlu Abdullah. Resulullah onu da hususi getirtti oraya. Yanında Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Sa'd bin Ebi Vakkas, ve birkaç sahabi daha, Evs'ten, Hazreç'ten. Süheyl bin Amr ile Resulullah arasında anlaşma yapıldı ve başlandı yazılmaya, kayda geçmeye. Hazreti Ali katip. Bismillahirrahmanirrahim yaz Ali. Süheyl daha dakika bir, itiraz bir. Rahman da kim dedi? Biz onu bilmiyoruz. Bismikallahümme yaz. Yazardım yazmazdım. Oradan ashab-ı kiram da etrafta. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim yazılacak. Yazmıyorsa defol. Resulullah elini kaldırdı. Siz susun. Dur. Süheyl'in tavrı çok anlamlı. Neden? Bismikallahümme. Ey Allah'ım senin adınla demek. Hiçbir fark yok. Tevhide aykırı bir yer de yok. Resulullah'ın teklifi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mahiyet farkı yok. Peki Süheyl'in ısrarı niye? Çok anlamlı. Buraya dikkat. Süheyl babasından gördüğüne, atalarından gördüğüne iman etmiş. Onun için de gelenekle iman savaşıyor orada. Yoksa mahiyet farkı yok. Tevhid aykırı bir tarafı da yok. Ama eğer siz yepyeni bir tezle çıkıyorsanız, eğer siz onların duymadığı, görmediği bir tezle çıkıyorsanız, onlar babalarından kalanı, atalarının dinini size dayatıyorlar. Yani onun doğru yanlış olduğu bir tarafa. Ama Allah'ın dinine karşı geleneği dayatıyorlar. Süheyl gibi. Yaz dedi. Bismillahirrahmanirrahim yaz. İkinci satır. Min Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye devam etti. Allah'ın Resulü Muhammed'den veya Muhammed'le Süheyl bin Amr arasında. Hemen orada, daha bitirmeden Resulullah sözünü, ben Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık, seninle ne savaşırdık ne de engellerdik. Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz. Tabii buna Hazreti Ali de dayanamadı. Yok ya Resulullah, ben yazmam. O ana kadar zaten Muhammed Resulullah yazmıştı. Sil yani. Başını önüne attı Hazreti Ali. Sil ya. Silemem ya Resulullah. Parmağımı götür oraya. Parmağını koydu. Resulullah kendisi silmişti. Abdullah'ın oğlu Muhammed bin Abdullah diye yazıldı. Öyle devam edildi. Burada alınacak ders, formaliteye takılmayın. Parmağa değil aya bakın. Maksadı unutmayın. Maksat gerçekleşecekse eğer, ilkelerden taviz vermeden, karşıdaki insanların hassasiyetlerini ana ilkelerinizden taviz vermeden gözetebilirsiniz. Çünkü meselenin ruhu önemli. Elde edilecek netice önemli. Onun için de küçük şeylere takılmayın. Burada asıl olan bu. Anlaşma yazıldı. Anlaşmaya göre bu sene hac edilmeyecek. Bir sene sonra müminler gelecekler. 3 gün müşrikler Kabe'yi terk edecekler. 3 gün hac edecekler. Yalnız silahsız gelecekler. Yol silahıyla sadece, savaş silahlarını almayacaklar. 3 gün sonra müminler terk edecekler ve Mekkeliler Mekke'ye geri dönecekler. 10 yıl süreyle iki taraf arasında savaş olmayacak. Sulh olacak. Barış olacak. Anlaşmanın en son maddesi, en tehlikeli, en netameli maddesi, Mekke tarafından Medine tarafına eğer biri geçerse geri teslim edilecek velisinden izinsiz. Ama Medine'den Mekke'ye biri geçerse geri teslim edilmeyecek. Bu madde gerçekten çok göze batan bir madde gibi gözüküyordu. Ve bu maddede yazılınca Resulullah heyetiyle birlikte imza ladı anlaşmayı. imza sırası Hazreti Ömer'e gelince Hazreti Ömer protestoyu bastı. İmzalamadı. Ve onunla da kalmadı. Rengi atmıştı böyle. O anda kendini kaybetti. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Evet. Allah'ın peygamberiyim. Peki biz hacca diye gelmedik mi? Evet. Sen bize hac edeceksiniz demedin mi? Dedim ama bu sene hac edeceksiniz dedim mi? Demedim. O da tasdik ediyor, biliyor yani demedin. Ama Resulullah arkasından mutlaka hac edeceksiniz Ömer. Mutlaka Kabe'ye gireceksiniz. Arkasından pekiştirdi. Demediğini o da biliyor. Ve böyle bir direniş Hazreti Ömer'den. O anda gerçekten kendini kaybetmiş durumda. Hızını alamadı Resulullah da gitti Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir o anda orada değil neredeyse. Aynısını Hazreti Ebu Bekir'e söylüyor. İşin garibi cevapları duymadığı halde Hazreti Ebu Bekir de aynı cevapları veriyor. Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in söylediği şey şu en sonunda. O göklerin adamıdır Ömer. Git üzengisine yapış kurtuluş orada. Ömer pişman bir halde, tam ters bir halde geliyor. Geliyor ama Resulullah kırılmış. Resulullah kırılmış, başı önde Resulullah. Ve tam o anda çok dramatik bir olay yaşanıyor. Süheyl'in gelirken Müslüman olduğu için hapsettiği, zincire vurup geldiği oğlu Ebu Cendel zincirlerini sürüye sürüye ufukta eli yüzü kan revan içinde görünüyor. Müslümanlar hep ayaktalar. Ebu Cendel kan revan içinde geliyor. Süheyl orada. Süheyl şaşırıyor. Resulullah şaşırıyor. Müminler şaşırıyorlar. Tam anlaşma imzalanmaz. Ebu Cendel düşüveriyor anlaşma. Anlaşma imzalanmıştı değil mi diyor Süheyl bin Amr. Resulullah. Evet. Bu anlaşmadan sonra geldi değil mi diyor. Evet öyle diyor Resulullah. Ama diyor Resulullah. Ne olur onu bana bağışla. Daha da olmuyor bir kenara çekiyor Süheyl'i. İkna etmek için. Onu bana bağışla. Fakat Süheyl'in yanındaki diğer iki müşrik temsilcisi daha ilk gün anlaşmayı bozamayız, ihlal edemeyiz diyor. Süheyl ise çok ısrarlı. Ben bunu almadan gitmem diyor. Anlaşmayı imzaladık. Resulullah doğru diyor. Siz haklısınız. Ama onu bana bağışlamanızı istiyor. Adamlar yumuşamıyorlar. Diğerleri şöyle bir orta formül buluyorlar. O bizim himayemizde ya Muhammed diyorlar. Diğer iki müşrik heyetinde yer alan iki kişi. Bu durumda babasından Ebu Cendel'i almış oluyorlar. Artık Ebu Cendel babasıyla dönmek zorunda değil. Mekke'ye dönmek zorunda ama onlarla dönecek. Resulullah naçar kabulleniyor. Söz verilmiş. Ebu Cendel'e dönüp diyor ki, ya Ebu Cendel, Allah senin için bir çıkış yolu nasip eder. Söz verdik. Sözümüzden dönemeyiz. Tabii bir ağıt gidiyor orada. Ve Ebu Cendel de hayli işkence gördüğü için, Müslümanlar diyor, beni kafirlerin eline mi teslim ediyorsunuz? Tabii bu dramatik hadise, büyük bir duygusal atmosfer meydana getiriyor sahabe içerisinde. Herkes hıçkıra hıçkıra başlıyor ağlamaya orada. Büyük bir hüzün çöküyor Hudeybiye sahrasına. Ebu Cendel babasının veya diğer müşrik heyetin devesinin yedeğine zincirinden bağlanıyor. Yine sürüklene sürüklene alıp götürüyor. Kolay bir şey değil. Resulullah için kolay bir şey değil. Müminlere karşı rauf ve rahim olan bir peygamber. Kolay mı? En acı gelen belki odur. En çok üzülen belki odur. Gidiyorlar ve anlaşma imzalandıktan sonra Resulullah buyuruyor, bir elçi vasıtasıyla tüm çadırları dolaş, Cebrail bana haber getirdi, beyat alacağım. Tüm çadırlar dolaşılıyor. Resulullah, ismi daha sonradan Rıdvan ağacı ismi verilen ağacın dibinde, tüm gelenlerden beyat alıyor, bir kişi hariç. Devesinin arkasına saklanmış o da. Tescillilerden biri, sabıkalılardan biri, münafık. Onun dışındaki hepsi geliyorlar, beyat ediyorlar. Ve Allah orada beyat edenleri tebşir ediyor, müjdeliyor Kur'an'ında. Daha sonra Resulullah, herkes diyor, kafasını tıraş etsin ve kurbanını kessin. Müthiş bir imtihan. İyi de, ataları İbrahim'den beri, yüzyıllardır hatta bin yıllardır gelen bir gelenek var. Kurban, haccın arkasından Mekke'de kesilir. Ve ihramdan sonra tıraş edilir. Hacca gitmedik ki tıraş edelim diyorlar. Hacca gitmedik ki kurban keselim. Aslında müthiş bir imtihan. İmtihan ne? Geleneklerle peygamber arasında sınanma. Siz neye bağlısınız? Atalara mı bağlısınız? Şimdi işte gelenekle Allah'a bağlılığınız arasında bir tercih yapmak zorundasınız. Allah'a itaatiniz formalizme kurban mı gidecek? Dinin ritüelleri, emirleri, ibadetler sadece formal bir takım ritüel midir? Yoksa Allah razı olsun diye mi yapılır? Yani hangi mantığı benimseyeceksiniz? Şeytanın şu mantığını mı? Ben Allah'tan başkasına secde etmem. Mantığını mı benimseyeceksiniz? Ya Rabbi sen emrediyorsan neden olmasın mantığı? Hangisi mi? Bu çok önemli. Amaç mı, araç mı? Gaye mi, vasıta mı? Ay mı, parmak mı? Neye bakacaksınız? Hiç kimse yerinden kıpramıyor. Peygamber bir daha söylüyor. Kimse de yerinden oynayacak hali yok. Herkes ölü gibi bir kim. Çadıra giriyor ve çok, çok dertli Resulullah. O seferde Hudeybiye Hacı Umresi sırasında Resulullah'ın yanındaki eşi Ümmü Seleme annemiz. Kura ona düşüyor. Ümmü Seleme annemiz anne, ricalün nisadan. Ya Resulallah çok üzgün görüyorum. Böyle böyle böyle oldu. Ben hallederim ya Resulallah. Çıkıyor. Gel ya Resulallah. Resulallah da elinden tutuyor. Sen kurbanını kes, ben de kurbanımı kes. Görüyor musunuz? Kurbanı tekbir alarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber diye Resulullah sesinin var gücüyle tekbir alınca çadırlardan sanki güneş doğmuş gibi ashab-ı kiram birbirini çiğneyerek çıkıyor ve kurbanlıklar geliyor. Annemiz anlatıyor. Birbirlerini ezecekler zannettim. Hatta birbirlerini tıraş ederken o kadar aşkla ediyorlardı ki yaralayacaklar zannettim diyor. İlk adım önemli. İşte bir kadın, işte bir anne. Ve tüm ashab-ı kiram kurbanlarını kesiyorlar. Bir şenliğe, bir bayrama dönüşüyor. Kimisi saçlarının ucunu aldırıyor, kimisi tıraş ediyor. Resulullah tabii tehniyeye gelmiştir. Kutlamaya gelmiştir. Saçını tıraş edenlere Allah rahmet etsin. Birçoğu saçının ucunu aldı, tıraş etmedi. Saçının ucunu alanlara da ya Resulallah. Peygamberimiz yine protesto yükseliyor. Saçlarını kestirenlere Allah rahmet etsin. Ya Resulallah saçının ucunu kesenlere de. Saçlarını kesenlere Allah rahmet etsin. Ya Resulallah saçının ucundan alanlara da. Saçının ucundan alanlara da Allah rahmet etsin. Allah'ın rahmet edeceğini biliyorlar. Peygamberin ağzından çıkan sözün boşa çıkmadığını biliyorlar. Anlamlı ve önemli olan da işin burası. Ama protesto etmeyi de biliyorlar. İstediklerini alıncaya kadar da çalışıyorlar. Çok şey mi Resulullah'tan? Rahmet duası alıyorlar. Ve dönüş yolu. Dönüş yolunda Ömer bir daha bir deneme yapıyor Resulullah'ın yanına. Anan sana bundan böyle ağlasın Ömer diyor. Başlıyor ağlamaya. Medine'ye ta ki yaklaşıyorlar. Bir haber. Dünyam karardı diyor Ömer. Bir haber. Ömer'e söyleyin gelsin. Resulullah çağırdı. Sanki gözüm açıldı diyor. Aydınlandı. Kördüm de sanki görür oldum. Yüzüme can geldi. Geldim Resulullah'a. Ömer, bana şu anda öyle bir ayetler indi ki, öyle bir sure indi ki, hayrun mined dünya ve ma fiha. Dünyada ve onda bulunan her şeyden daha hayır. Yerleri ve gökleri ben bu sureye vermem. Ve başlıyor okumaya. İnna fetahna leke fetham mubina. Hiç kuşkusuz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَخَّرَ. Allah senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını affetsin için. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Ve senin üzerine nimetini tamamlasın için. وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın için. Bu fethi nasip. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. Ve Allah sana muhteşem bir zafer ihsan etsin. هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminlerin kalplerine iç huzurunu, iç sükununu indiren işte o Allah'tır. لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ. Güvenlerine güven katsın, imanlarına iman katsın diye o sekineti, o gönül huzurunu indiren işte o Allah'tır. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah her şeyi bilir ve yaptığı her şeyi hikmetle yapar. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Ve yine mümin erkekler ve mümin kadınları içinden ırmaklar akan cennetlere koysun, ebediyen orada barındırsın. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Ve onların günahlarını ve hatalarını örtsün, silsin için böyle yaptı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا. İşte bu Allah katında en büyük başarı, en büyük zafer. Ömer ne dese beğenirsiniz. اَهَذَا فَتْحٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Şimdi bu fetih mi yani ya Resulallah? Ecel ya Ömer. Kesinlikle. İşte fetih bu. Nereyi fetih? Kim fetholundu? Mekke'ye dahi girememiş bir kafile dönüyor yarı yoldan. O halde fetih ne? Allah fetih dediğine göre, Allah müthiş bir nusret, muhteşem bir fetih dediğine göre, peygamber dediğine göre fetih. O zaman fetih ne? Bir ülke almadılar, fethetmediler. Bir zafer kazanmadılar, bir savaş kazanmadılar. Peki fetih ne? İşte o anlaşmayla insanla İslam arasındaki engeller kalktı. Yürek fetih. Yürek fetih. Fetih o fetih. Toprak fetih değil. Kılıçla aldıklarınızı tüfekle geri alırlar. Tüfekle aldıklarınızı topla geri alırlar. Topla aldıklarınızı uçakla geri alırlar. Ama fethettiğiniz yüreği nasıl geri alırlar? Biz Balkanlara, Viyana'ya kadar, Üsküp'e, oradan daha ötesi Macaristan'a, Çekoslovakya'ya, Polonya'ya dayanmıştır. Kılıçla dayandığımız yerleri kılıçla aldılar. Yürekle aldığımız yerler hala İslam'ın ve imanın kalesi. Unutmayın. Kalbini kazandığımız insanlar hala duruyorlar. Onun için işte bu fetih, o fetih. Bu sebeple Resulullah Belazuri naklediyor Fütuhul Buldan'ında. Resulullah'ın Medine için şöyle dediğini: tüm beldeler kahren savaşla alınırlar, Medine fetholundu. Medine fetholundu doğrudan. Medine nasıl fetholundu? Resulullah Medine'ye savaşta mı girdi? Bir çarpışma mı oldu? Medine'yi nasıl fethetti Resulullah? Kalbini fethetti. İşte yürek fethi dediğim şey o fethi. Yüreğini alırsanız her şeyi sizin olur. Kalbi sizin olursa malı da sizin olur. Toprağı da sizin olur. Onun için yüreklere oynayanlar aslında yeryüzünden daha büyük bir şeye oynamış olurlar. İşte onun için Ömer, Mısır ilk defa Amr ibn-i As tarafından izinsiz olarak halifeden fethedildiğinde Amr ibn-i As mektup yazdı. Mısır'a yürüyorum, izin var mı? Hazreti Ömer mektubu aldı, hemen cevap. Bu mektubu aldığında Mısır'a girmemişsen kesinlikle geri dön. Amr ibn-i As'a cevap ulaştı yolda. Ne yaptı biliyor musunuz? Mektubu açmadı. Çok iyi biliyor. Kimin nasıl düşündüğünü iyi biliyor. Mısır'ı fethetti, aldı. Mektubu ondan sonra açtı. Tabii Mısır'a girmişti zaten. Niçin? Mısır ki Afrika'nın kalesi. Tüm cihangirler Mısır'a göz dikmişler. İskender'den Napolyon'a kadar. Peki İslam ülkesinin devlet başkanı olan Ömer neden Mısır'ı Amr aldı diye haber aldığında eyvah dedi. Neden eyvah der ki bir devlet başkanı alanlara madalya takacağına? Eksende insan olursa eyvah der. Eksende toprak ve iktidar olursa madalyalar takar. Bravo der. Bravo aleyk der. Şimdi Arapların kullandığı gibi. Ama eksende insan olursa eyvah. Eğer insanını önce toprağını sonra fethetseydik Mısır İslam olacaktı ama şimdi İslam Mısırlılaşacak. Öyle oldu. Çok geçmeden bunun acısını Hazreti Osman'ın şehadetinde gördük. Mısırlılar kellesini aldılar. İnsanlar, imanlar boğazlarından geçmeden hazırlıksız yakalandılar. Ala bin Hadrami, Bahreyn'deki İslam ordusunun komutanı olur. Bahreyn'deki kaçaklar, Körfez yoluyla İran'a girince, Ala el-Hadrami, Bahreyn'den Körfez yoluyla İran'a girdi. İlk İran'a giren İslam komutanıdır. Ve alıverdi oraları. Zaten dört kardeş arasında İran'da taht kavgası vardı. Korkunç bir otorite boşluğu vardı. Girdiği yeri alıverdi. Siz olsanız ne yaparsınız? Maraşallik rütbesi verirsiniz. Bilmem kaç tane ödül takarsınız değil mi? Peki Ömer ne yaptı halife? Görevden aldı. Aynı endişe. Aynı sancı. İnsan. İnsan. Onun için insan çok önemli. Ve Medine'ye dönüş yolunda, dönüşten sonra, çok kısa bir süre sonra Ebu Busayr Medine'nin kapılarında. Çok genç, çok atılgan, çok dinamik, ateş gibi bir delikanlı. Resulullah zaten onun için diyordu ki, müthiş bir savaş kandili diyordu. Görür görmez. Çok hoşuna gitmiş. Resulullah'ın Ebu Busayr göründü. Aynen Ebu Cendel'in kaçtığı gibi kaçmıştı. Anlaşma imzalandı. Hemen arkasından Mekkeliler bir adamı yolladılar. Adam da hemen arkasından geldi. Gittiği yeri biliyordu. Medine'ye geldi. Ebu Busayr'ı istedi Resulullah'tan. Resulullah çaresiz. Ebu Busayr, anlaşma yaptık. Allah senin için bir yol gösterecek. Vermek zorundayım. Verdi. Adam Kevser isimli kölesiyle birlikte Mekke'den gelen o diplomatik temsilci Ebu Busayr'ı aldı götürüyor. Yolda Ebu Busayr bir ara adamı etkisiz hale getiriyor. Orada infaz ediyor. Ganimet olarak devesini, kılıcını, silahını alıyor, geliyor. Medine'ye geri geliyor. Resulullah'ın huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah ben geldim diyor. Tekmil veriyor. Resulullah orada kullanıyor o biraz önce kullandığım cümleyi. Bir savaş kandili diyor. Keşke farklı bir şekilde olsaydı. Yani o ortamda olmasaydı. Öldürülen adamın yanındaki kölesi de kaçıp geliyor. Kevser Medine'ye geliyor. Şimdi diyor ki Resulullah, al diyor bu burada. Ben teslim ediyorum, anlaşmaya sadıkım Kevser'e. Götürebilirsin. Ya Muhammed benimle şaka yapmıyorsun değil mi diyor. O benim efendimi götürdü diyor, ben nasıl gideyim onunla? Benden günah gitti diyor Resulullah. Ben teslim ettim, siz almadınız. Formaliteye uygun. Ebu Busayr'a dönüyor. Ebu Busayr buralarda görünme diyor. Resulullah. Ya Resulallah, seni çok özleyeceğim deyip, çok hoş bir insan, kılıcını, devesini, ganimetini tek kişilik alıyor ve doğruca sahil yoluna. Orada kartal yuvası gibi kervanların tam önünden geçtiği bir yere kamp kuruyor. O arada Ebu Cendel de Mekke'de biraz serbestleşince ellerinden kurtuluyor, o da geliyor. Halid bin Velid'in kardeşi Velid, üçüncü gelen. Dördüncü, beşinci, 70 kişi oluyorlar. Ve mümkün mü oradan bir müşrik kervanı geçsin? Titretiyorlar oraları. Müşriklere ait ne bulurlarsa. Bir, iki, üç. Müşrikler tamam anlaşma yaptık, kervanlar kurtuldu derken, eskisinden de beter, Mekke'ye ne bir tahıl giriyor, Mekke'den ne mamul çıkıyor. Yaklaşık 6 ay öyle bir bunalıyorlar, öyle bir bunalıyorlar. Hemen bir mektup Resulullah'a. Ya Muhammed aman, anlaşma da orada kalsın, sözleşme de orada kalsın, çek bu adamları buradan. Sahilde 70 kişilik bir vurucu kim olmuşlar. Resulullah her haber geldiğinde tebessüm ediyor, dua ediyor. Engellemiyor da. Yalnız Resulullah da hemen yazıyor, Ebu Busayr'a gönderiyor. Komutanları Ebu Busayr. Mektup varıyor Resulullah'ın daveti ama Ebu Busayr ağır hasta. Yatakta ölüm döşeğinde buluyor. Çok genç yaşta. Resulullah'ın mektubunu bağrına basıyor. Çok özledim ya Resulallah ama galiba artık bu dünyada görüşemeyeceğiz diyor. Resulullah'ın mektubuyla beraber vefat ediyor. Orada Halid bin Velid'in kardeşi de parmağını kaybediyor bir hadisede, küçük bir çatışmada. Parmağını mikrop alıyor. O da daha gelemeden, Resulullah'a kavuşamadan, özlemiyle, hasretiyle o da orada ölüme yatıyor. Ve vefat etmeden, şehit olmadan önce kardeşi Halid'e yazdığı bir mektup var. Halid'in imanına vesile olan o mektuptur. İman, iman doğuruyor. Daha doyası Resulullah'ı görememiş bu insanmış. Ve kafile geliyor tabii. Her şeyde bir hayır var. Anlaşmanın en kötü maddesi de öyle yok oluyor. Öyle ortadan kalkıyor. Ve Resulullah haber gönderiyor Necaşi'ye. Artık yavaş yavaş müminlerin hazırlanması için ama farklı bir medeni gelişme var bu arada. Habeşistan'a gidenler içerisinde Ubeydullah bin Cahş var. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe'nin kocası. Daha önce Hristiyan'dı, Müslüman oldu ama Habeşistan'a gidince geri Hristiyanlığa geçti. O ölüyor orada. Tabii Ümmü Habibe çok üzülüyor. sen kalk, imanın için Mekke'yi terk et, deniz aşırı kendine ülke beğen, yollara düş, git orada irtidat et. Tabii dramatik bir şey, çok acı bir şey. Ümmü Habibe için de acı bir şey. Ümmü Habibe öldüğüne değil de bu durumuna yanarken Resulullah onu teselli etmek istiyor. Bir gece Ümmü Habibe rüyasında kendisine Ummul Mu'minin dendiğini, birinin Ummul Mu'minin, müminlerin annesi diye çağırdığını duyuyor. Resulullah'ın haberi de tam ona denk düşüyor. Necaşi'ye gönderdiği haberde benim nikahımı kıysın. Benim için istesin Ümmü Habibe'yi. Necaşi dünür oluyor Resulullah için. Habeş kralı ve Hazreti Cafer'in de bulunduğu, Hazreti Cafer Resulullah'ı temsilen bulunuyor. Güzel bir düğün töreni düzenliyorlar orada. Ve Necaşi cidden büyük bir ikram ve ziyafet veriyor.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.